Ayrım 25, sayfa 290. İsmet Paşa danışman ve uzman sayısını yeni duruma göre azaltmıştı. Daha dar bir kurulla gideceklerdi bu kez. Kurulun bir bölümü bir gün önce gitmişti, kalanlar bugün gidiyordu. 18 Nisan günü öğleyin sirke cigarı yine hınca hınç dolmuş, yola halılar serilmişti. Şeref birliği hazırdı, fotoğrafçılar magnezyum ışıklarını patlatıp duruyorlardı. Mevhibe Hanım önceden gelip hızlı adımlarla vagona attı kendini. İsmet Paşa ve eşi için özel bir vagon ayrılmıştı. Üzerinde gri pardüsü vardı. Kısa topuklu bir iskarpin giymişti. Sıkma başlıydı. Bu kıyafet artık doğallaşmaya başladığı için dikkati çekmedi. Örtünmek için özel çaba göstermenin dikkati daha çok çektiğini zamanla herkes fark edecek, doğallaşma hızlanacaktı. İsmet Paşa tören birliğini denetledi, uğurlamaya gelenleri selamladı, hareket çanı çalarken trene atladı. Saat 12.30'du. Barış treni alkışlar arasında yola çıktı. Bulgaristan'ı, Sırbistan'ı, İtalya'yı geçtiler, üçüncü gün İsviçre'ye girdiler. Resim kadar hoş tarlalar, güzel köyler, zengin ormanlar, düzenli yollar, süslü köprüler pencereye yapışmış Mevhibe Hanım'ı şaşırtıyor, kıskandırıyordu. Kahvaltı, yemek ve kahve servisinin mükemmelliğine, garsonların kibarlığına hayran kalıyordu. İstanbul'dan Malatya'ya, Malatya'dan Konya'ya, Konya'dan İzmir'e öküz ve at arabaları saatte 30 kilometre hızla yürüyen kara trenler ile yolculuk etmişlerdi. Yolları da yol boyunca gördüğü köyleri, köylüleri de, kara trenlerin sefilliğini de iyi bilirdi. Yoksulluğun, geriliğin ta içinden geçmişti. Bir kadının otomobil kullandığını görünce çığlığı bastı. İsmet Paşa çığlığın nedenini öğrenince çalışmayı bıraktı. Burada hanımlar üniversitede öğretmenlik de yapıyorlar, devlette memurluk da, fabrikada işçilik de. Bütün bir millet bağnazlıktan, kaç göçten uzak son bireyine kadar çalışıyor, düşünüyor, üretiyor ve hayatın tadını çıkarıyor. Memleketleri de tabii böyle resim gibi oluyor. Her köylüsü çiftçi, yani toprak sahibi, her şehirlisi ev sahibi. Bize gelince Kanuni'den sonra uyumuşuz, ihtişamımız döküle döküle kele dönmüşüz. Rauf Bey aldığı bilgiyi direksiyon binasında Mustafa Kemal Paşa'ya iletti. Görüşmelere Lord Curzon katılmayacakmış. İngiltere'yi kim temsil edecek? İkinci delege, eski İstanbul Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold. Mustafa Kemal Paşa'nın canı sıkıldı. Lord Curzon'un çırağı yani, Fransızları... General Pell, benimle konuşmak için İzmir'e geldiğinde dost görünüyordu. Ama Fransızları anlamakta zorlanıyorum. Bir kuruşluk çıkar için yön değiştiriyorlar. Fransız ihtilalini bunların ataları mı yaptı, inanmak zor. İtalya'yı, eski ikinci delege Signor Montagna. Bu seferki görüşmeler daha az gürültülü ama daha çetin geçecek gibi geliyor bana. Ne koparırsak kârdır diye hepsi harekete geçecek. Ben de öyle sanıyorum. Ekspres Montreux istasyonunda birkaç dakika durdu. Konferans kesildiğinden beri Lozan'da bekleyen Mustafa Şeref Bey trene bindi. Lozan'a gelene kadar İsmet Paşa'ya edindiği bilgileri sundu. Müttefiklerin Londra'da Lord Curzon'un başkanlığında toplanıp kararlar aldığını aktardı. Fransızların iktisadi ve mali konularda direneceklerini duymuştu. Basın ikinci dönemin bir Türk-Fransız çatışması içinde geçeceğini yazıyordu. Dipnot, Chester projesi ABD'li bir grubun projesidir. Projenin konusu demir yolları yapımı ve Anadolu'nun imarıydı. Ankara'nın bu projeye yakınlık göstermesi, birçok iktisadi çıkarlar ve haklar elde etmeyi uman Fransızları çok rahatsız etmişti. Ekspres saat 21'de Lozan garına girdi. Türk kuruluna bir gün önce gelen Doktor Rıza Nur, danışmanlar ve görevliler, Lozan şehri temsilcileri, polis müdürü, sivil polisler, Türk İsviçre Derneği yöneticileri, Türkler, basın mensupları ve meraklı Lozanlılar karşıladı. Lozan polisi İsmet Paşa'yı olası bir suikasta karşı sessiz korumaya almıştı yine. Lozan Palas'a hareket edildi. Lozan Palas ışıklarla donanmış, Türk, Fransız ve Japon bayraklarıyla süslenmişti. Otel sahibi Herr Steiner, İsmet Paşa'yı, eşini ve arkadaşlarını yerlere kadar eğilerek karşıladı. Otel şimdiden gazetecilerle dolmuştu. Fransız ve Japon kurulları da bekleniyordu. Otel birinci dönemde borçlarının büyük bölümünü ödemişti. İsmet Paşalara iki odalı ve salonlu güzel döşenmiş yeni bir daire ayrılmıştı. Odalardan biri yatak, öteki çalışma odasıydı. Mevhibe Hanım'ı bekleyen güzel bir haber vardı. Doktor Rıza Nur'un eşi İffet Hanım da Lozan'a gelmişti. Dil bilen, görgülü, bilgili bir ailenin kızıydı. Mevhibe Hanım'ı yalnız bırakmayacaktı. Akşam yemeğini dairelerinin salonunda Doktor Rıza Nur ve eşiyle birlikte yediler. İstanbul'da herkesi heyecanlandıran bir olay başlıyordu bu gece. Halide Edip Hanım'ın milli mücadeleyi anlatan Ateşten Gömlek romanından uyarlanan film, Kemal Film'e ait iki sinemada birden gösterime giriyordu. Filmin yönetmeni ve senaristi Muhsin Ertuğrul Bey'di. Milli mücadele hakkında ilk film olmasından başka çok önemli bir özelliği daha vardı Ateşten Gömlek'in. İlk kez iki Türk hanımı bu filmde başrolleri oynayacaklardı. Bedia Muahhit ve Neyire Neyir hanımlar. Oysa gelenek Türk hanımlarının sahneye çıkmasına, tiyatro yapmalarına henüz izin vermiyordu. Bunu bir kez Afife Hanım göze almışsa da birçok olaylar patlak vermiş, hükümet Müslüman Türk hanımlarının sahneye çıkmasını yasaklamıştı. Bu yasağı koyan yönetimin yerinde yerler esiyordu ama bu bağnaz emir hala yürürlükteydi. Milli mücadelenin ayrıntıları hakkında pek az bilgisi olan İstanbul halkı, iki sinema salonunu her gösterimde tıklım tıklım dolduracak, alkışlar, sevinç gözyaşları gericilerin homurtularını bastıracaktı. Dipnot, M. Kaplan ve arkadaşları, Atatürk Devri Fikir Hayatı, 2. cilt sayfa 101-103, 22 Nisan 1923 günlü Vatan Gazetesi. Konferansın ikinci dönemi 23 Nisan Pazartesi günü törensiz olarak Uşi Oteli'nde açılacaktı. Mevhibe Hanım İsmet Paşa'yı dualarla yolcu etti. Dua etmeleri için annesine ve Cevriye Hanım'a da mektup yazmıştı. Baş delegeler saat 16'da toplanarak çalışma esaslarını sapladılar. Müttefikler yine anlaşmalı gelmişlerdi. Üç komisyon kuruldu, yine başkanlıklara müttefiklerin baş delegeleri seçildi. Saat 17'de toplantı salonu danışman ve uzmanlara da açıldı. Bütün baş delegeler barışı öven güzel konuşmalar yaptılar. İlk gün böyle sona erdi. Görüşmeler 24 Nisan sabahı başladı. Önce kolay, basit sorunlar konuşuldu ve uzlaşıldı. Çekişmeler ertesi gün başladı, artarak sürecekti. Mevhibe Hanım paşayı dualarla uğurluyor, sonra hava elverişliyse İffet Hanım'la birlikte Lozan'ı geziyor, tanımaya çalışıyordu. Burası bambaşka, hayal bile edemeyeceği bir yeni dünyaydı. Her şeye dikkat ediyordu. Öğrenmek için kimi kez öyle çocukça, safça sorular soruyordu ki İffet Hanım'ı kahkahalarla güldürüyordu. Artık eliyle ağzını kapatmıyordu, başını suçlu gibi yere eğip yürümekten de yavaş yavaş kurtulmaktaydı. En çok şaştığı olay yaşlı başlı hanımların evlerine kapanmamalarıydı. Hepsi güzelce giyinip gezmeye çıkıyor, pastanelerde oturup tatlı tatlı konuşuyorlardı. Hepsi tüllü, tülsüz, çiçekli, kenarlı, kenarsız şapkalıydı. Hiçbiri şişman, hantal değildi. İffet Hanım hepsinin gençliklerinde kayak, paten, tenis, jimnastik, dağcılık gibi sporlar yaptıklarını söyledi. Spor ha? Türk kadınlarının hiç bilmediği bir sözcüktü bu. Kocalarıyla birlikte kol kola yürüyüşe çıkmaları bile ayıplanırdı. Süleymaniye'deki mahallesini, ailesini, Malatya'yı, Konya'yı düşündü. Ah, arada ne kadar büyük fark vardı. Yedi devlet gücündeki Osmanlı Devleti'ni acaba bu fark mı yıkmıştı? Son dışarı çıkışlarında İffet Hanım'ın zorlaması ve sevimli tezgahtar kızların heveslendirmesiyle kendine bir manto, bir tayyör, uzunca topuklu bir çift ayakkabı ve kenarsız fındık kabuğu denilen küçük bir şapka aldı. Otele gelince dayanamadı, hemen aynanın önüne geçti. Saçlarını toplayıp şapkayı giydi. Sağa sola dönerek şapkanın nasıl durduğunu incelerken yatak odasının kapısı açıldı. Şapkayı hemen çıkarıp saklamaya çalıştı. İsmet Paşa sevgiyle, ''Hanımcığım'' dedi, ''Niçin çıkardın, çok yakışmıştı.'' Mevhibe Hanım kıpkırmızı kesildi. ''Çocukça bir hevesle aldığımdı, galiba alışamayacağım. Bugün nasıl geçti?'' ''Berbat.'' Yunus Nadi, M. Baha ve M. Müfit Beyler Mustafa Kemal Paşa'yı ziyarete gelmişlerdi. Lozan görüşmeleri hakkında bilgi istediler. Görüşmeler hemen sertleşti. Osmanlı borçları, kapitülasyonlar, eskiden verilmiş ayrıcalıklar ve haklar gibi çeşitli konularda çekişme sürüyor. Geleceğimizi yine ipotek altına almak istiyorlar. M. Baha Bey, paşam dedi, bu adamlar bu kadar bencilken siz Batı uygarlığını övüyor, örnek olarak gösteriyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi? Paşa M. Baha Bey'e gülümseyerek baktı. Hayır, Batı'nın bilimine, sanatına, teknolojisine, özgürlüğüne, hayat düzeyine yani uygarlığına saygılıyız. Uygarlık şu anda Batı'da olduğu için onu örnek almalıyız diyorum. Ama Batı'nın bir de çirkin yüzü var, emperyalizm. Biz öteden beri Batı'nın emperyalizmine ve militarizmine karşıyız. Bencil dediğin o diplomatlar Batı uygarlığının değil, Batı'nın emperyalist, militarist yanının, çirkin yüzünün temsilcileri. Ayağa kalktı, elini dostça M. Baha Bey'in omuzuna koydu. Bir daha ezilmemek, sömürülmemek, yenilmemek, parçalanmamak, ikinci sınıf bir millet muamelesi görmemek, saygın bir devlet olmak için yapmamız gereken iki şey var. Batı'nın çirkin yüzünü bilip ona göre davranacağız, yani aldanmayacağız. Batı uygarlığını oluşturan özelliklere de sahip olmaya çalışacağız. Hepsine döndü. O özelliklerin bir kısmına sahip olmak yetmez. Tanzimattan bu yana bu yol denendi, olmadı. Çünkü uygarlık bir bütündür. Bunun gereğini yapacak cesareti gösteremediğimiz için durduk, geriledik, çöktük, dayak üstüne dayak yedik, hak etmediğimiz kaba muamelelere uğradık, halkımızı mutlu edemedik, ilkelliği yazgı sandık. Ama bu yalpalama dönemi sona erdi artık. Bitti. Yemekte bir ara Osmanlı borçları konusu açılmıştı. İsmet Paşa ile Doktor Rıza Nur hayli sinirliydiler. Bir aksilik vardı ama Mevhibe Hanım ne olduğunu iyi anlamamıştı. Yalnız kaldıkları zaman sordu. Nedir bu Osmanlı borçları? İsmet Paşa bir süre homurdandıktan sonra yanıt verdi. 70 yılda milyonlarca borç alınmış, çoğunlukla da Fransa'dan. Ne yapmışlar bu kadar parayı? Sadece 30 milyonu imara harcanmış, kalanı ile bütçe açıkları kapatılmış, borç faizleri ödenmiş, Dolmabahçe ve Çırağan gibi saraylar yapılmış. Bunlar süslenip döşenmiş. Evet, yazık ki böyle. Bu hesapsızlığı, savurganlığı, akılsızlığı temizlemek yeni Türkiye'nin üzerine kaldı. Borcun tümünü bizim ödememizi hem de altınla ödememizi istiyorlar. Biz ise borcun Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletler arasında hakça bir ölçüde bölüştürülmesini istiyoruz. Altınla ödemeyi de kabul etmiyoruz. Kabul edersek mali geleceğimiz mahvolur, yine köle oluruz. Şiddet ve kesinlikle reddediyorum. Onlar da şiddet ve kesinlikle kabul etmem için bastırıyorlar. Dipnot, birçok yazar, yaşasın Lozan sayfa 330 ve devamı. Ali Naci Karacan, Lozan sayfa 399, İsmet İnönü Hatıralar, 2. cilt sayfa 143. Ödeme, biçim ve süreleri, para birimi gibi konular çeşitli evrelerden geçecektir. Türkiye, Osmanlı borçlarının payına düşen bölümünü son kuruşuna kadar ödemiştir. Osmanlı borçları sorunu 25 Mayıs 1954'te kapanır. Yaşayan Lozan sayfa 359. İşgal ve İstanbul yönetimi sona erince Ankara'daki bakanlıkların işleri çok çoğalmış, görevleri genişlemişti. Yeni elemanlara ihtiyaç vardı. Ankara en zor çapraşık işleri bile bugüne kadar 3-5 memurla yürütmeyi başarmıştı. Ama o cephe gerisi havası yoktu artık. Devlet yeniden kuruluyordu. İstanbul'da eski nezaretlerde, kurumlarda çalışmış işe yarar memurlar Ankara'ya davet edildiler. Bir kısmı emekliliğini isteyip gelmedi. Bazıları geldi, Ankara'yı beğenmedi. Zavallı Ankara, sahiden beğenilecek halde değildi. Daha bir pastanesi yoktu, bir tek eczanesi vardı. İstanbul'a geri döndüler. Ankara'yı sevmek, onun anlamını kavramak için Anadolu macerasını yaşamış olmak gerekirdi. Kalanların kimi çalışkan çıkacak, Cumhuriyet'e kanat gelecekti. Bir kısmı ise ölgün, heyecansız, sorumluluktan ödüp atlayan, Osmanlı'yı tüketmiş babı âli memurlarıydı. Şevkle çalışanlara şaşırarak bakacak, halkı azarlamayı, hor görmeyi memurluğun şanından bileceklerdi. Yeni insanların çabucak hemen yetişmesi, işbaşı etmesi gerekiyordu. Yeni devlet zamanı da yenmek zorundaydı. İsmet Paşalar'la Doktor Rıza Nur ve eşi bu akşam bir değişiklik olsun diye yemek için aşağıya yemek salonuna indiler. Salon kalabalık, herkes pek şıktı. Mevhibe Hanım yeni aldığı şapkayı ve tayyörü giymişti. Kalabalık korkusu oldukça azalmıştı. Bir orkestra yemek müziği çalıyordu. İşten söz açmamaya kararlıydılar ama Doktor Rıza Nur öyle sıkkındı ki dişlerini gıcırdattı. Entrika, hile, yalan, baskı, tehdit. Sanki barış konferansı değil, Manakya'nın melodramlarından biri. Otelin holünden bir uğultu yükseldi. İsmet Paşa'nın yaveri Binbaşı Atif Bey hızla salona girdi. Ne oluyor? Efendim, az önce Rusya delegesi Borovski'yi otelinde vurmuşlar. Ne? Doktor Rıza Nur, lanet olsun dedi. Bu melodramda bir suikast eksikti, o da oldu. Sovyet Rusya'yı Lozan'da bu kez küçük bir kurulun eşliğinde Moskova'nın Roma elçisi Vorovski temsil etmekteydi. Görüşmelere katılamıyordu. Müttefikler sadece Boğazlar Sözleşmesi'nin imza törenine katılabileceğini bildirmişlerdi. Pek az kimseyle konuşan, sessiz, sakin, kibar bir insandı. Birkaç gün önce İsviçre faşistleri kendisiyle görüşmek istemişler, Vorovski reddetmişti. Konferansa kabul edilmediği için Lozan polisi Sovyet Rusya delegesini ve küçük kurulunu korumuyordu. Olayın ayrıntıları o gece geç saatlerde aydınlandı. Akşam Vorovski, basın ateşesi Arenski ve katip Ryankovski yemek için Cecil Oteli'nin yemek salonuna iniyorlar. Dikkati çekmeyen bir İsviçreli iki masa ötelerindeki masaya oturuyor. Üç kadeh konyak içtikten sonra ayağa kalkıp silahını çekiyor ve üç Rus'u vuruyor. İki tabancasını otel görevlilerine vererek polis çağırın diyor, teslim olacağım. Vorovski olay yerinde ölmüştü. Basın ateşesinin yarası oldukça hafifti, katip ağır yaralıydı. Olay önce otelde, sonra Lozan'da, daha sonra da İsviçre'de panik yarattı. Bu olay üzerine telaşlanan Lozan polisi İsmet Paşa için alınan güvenlik önlemlerini arttırdı. Ayrıca sınırdan kimliği saptanamayan birkaç kişinin geçtiği öğrenilince polis müdürü İsmet Paşa'yı ziyaret etti. Önemli bir isteği vardı. Suikastçıların dikkatini çekmemek için bir önlem olarak arabanızın önünde bulunan küçük Türk bayrağını kaldırmanızı rica edeceğim efendim. İsmet Paşa polis müdürüne şöyle dedi. Bakınız, o benim özel flamam değil. O bayrak ülkemi temsil ediyor. Ona dokunamam. Öldürülürsem yerime biri gelir, görevi yürütür. Bayrak yerinde kalır. Bu açıklamadan sonra da önünde küçük Türk bayrağının dalgalandığı otomobiliyle hiç gerekmediği halde bir ziyarete gitti. Dipnot Ali Naci Karacan, Lozan, sayfa 426-437. Not, Alexi Konradi Zürih'te yaşayan eski bir Rus subayıydı. Ailesi Bolşevikler tarafından öldürülmüştü. Genel kanı İsviçreli faşistlerin Konradi ile bu suikast için anlaştıkları şeklindeydi. Not 2, Başbakan'dan İsmet Paşa'ya, iki Ermeni çetesinin ve Çerkez etemin İsviçre'ye geçtiği bildiriliyor. İstanbul, Roma ve Paris'te girişimde bulunulması talimatı verdik. Lozan Telgrafları 2. cilt sayfa 46-47. Eski Sultan Vahidettin, Mart 1923'te İngilizlere sağlık durumunun Hicaz'da kalmaya elverişli olmadığını yazarak, eğer büyük İngiliz devleti bir sakınca görmezse Hayfa, Kıbrıs veya İsviçre'ye yerleşmek istediğini bildirmişti. Dipnot K. Mısıroğlu, Lozan 3. cilt sayfa 164. T.Ö. Vahdettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele sayfa 69, dipnot 195. İngiltere eski sultanın İngiliz topraklarında kalmasını, sorunlara yol açmasını istemedi. Lozan görüşmeleri dolayısıyla İsviçre'ye gelmesini de uygun bulmadı. Emperyalist ahlakı böyledir. Kullan at. Eski Sultan Vahidettin maiyetiyle birlikte 24 Mayıs günü Cenova'ya geldi. Bir hafta kadar burada kaldıktan sonra San Remo'ya gidecektir. Dipnot. Vahidettinci yazarlar eski sultanın Cenova'da İtalyan kralı ve başbakan Mussolini tarafından karşılandığını yazıyorlar. Aslı yoktur. Aslı olmadığını nasıl mı biliyoruz? Çünkü eski sultan kızı Sabiha Sultan'a yazdığı mektupta Cenova'da belediye temsilcileri tarafından karşılandığını yazmıştır. Bu mektup K. Mısıroğlu Osmanoğullarının dramı sayfa 197'de var. San Remo'da oldukça küçük bir villa kiralanır. 1924 Mart'ında büyük bir villaya geçecekler. San Remo'da İtalyan hükümeti eski sultanı polis gözetimi altında bulundurur. Bilal N. Şimşir, Bizim Diplomatlar, sayfa 204. Roma Türk Temsilcisinin raporu. Seçim hazırlıkları sürüyordu. 72 seçim bölgesinde 2 dereceli seçim yapılacaktı. Adayları Mustafa Kemal Paşa ve parti adına seçimi yürüten kurul belirlemişti. Adaylar belirlenirken nitelikler yelpazesi geniş tutulmuş, partizanca davranılmamıştı. Sadece adayın milli mücadele karşıtı ve saltanatçı olmaması aranıyordu. Adaylar arasında birinci meclisteki tutuculardan bazılarına da yer verilmişti. Çeşitli düşüncelerin, duyguların bir koalisyonu gibiydi yeni parti. İkinci gruptan adaylığını koyan yoktu. Seçime bağımsız olarak sadece birkaç kişi girecekti. İstanbul'da ise İttihatçılar, gelenekçiler, tezgahı bozulanlar ve eski siyasetçiler yer altında, yer üstünde çalışmaya koyulmuşlardı. Doktor Adnan Bey, Yakup Kadri Bey'e dedi ki, ''İstanbul'da seçimi İttihatçılar kazanır. Senin parti kazanamaz, ümitlenme.'' Yakup Kadri Bey çok şaşırdı. Sakarya Savaşı geceleri Kızılay merkezinde zaman zaman buluşup geleceği, cumhuriyeti, çağdaşlığı konuştuğu Doktor Adnan Bey bu muydu? Ne demekti senin parti? İstanbul bu kadar mı çabuk esir alıyordu insanları? Hiçbir barış konferansı Lozan konferansı gibi uzun sürmemiş, hiçbirinde bu kadar oyun, entrika, dalavere, baskı, arsızlık, yüzsüzlük, bencillik, haksızlık görülmemişti. Türkiye tam bağımsız olmak istiyor, uygar batı Türkiye'yi sömürebilmek için buna izin vermiyordu. Barış konferansı sık sık kesilmenin eşiğine geliyordu. İkinci dönem genel olarak Türk-Fransız çatışması halinde geçmekteydi. Fransa ne kadar haksız olursa olsun en küçük bir çıkarından bile vazgeçmek istemiyordu. Ötekiler de bu arsızlığı destekliyorlardı. Bu arada Yunanistan adalardan Anadolu'ya geçip yağma yapan çeteleri subaylar vererek destekliyor, Fransa Suriye sınırında usul usul yığınak yapıyor, İngiltere Irak'ta dehşet saçıyordu. Dipnot: Lozan Telgrafları 2. cilt sayfa 37, 180. belge, sayfa 46, 234 sayılı belgeye ek, sayfa 97, 477. belge, sayfa 93, 455. belge. Yunan Başdelegesi Venizelos sürpriz olarak 14 Mayıs'ta İsmet Paşa'dan randevu istedi ve akşam ziyarete geldi. İsmet Paşa Venizelos'u ihtiyatla dinledi, niyetini anlamaya çalıştı. Venizelos'un müttefiklerden beklediği desteği alamadığı, Türkleri Meriç batısında toplanan Yunan ordusuyla korkutmaya çalışmanın gülünçlüğünü anladığı anlaşılıyordu. Korkutmaya çalıştığı insan Yunan ordusunu önüne katıp kovalamış komutandı. Türk düşmanlığının bedelini çok ağır ödemişlerdi. Dostluk kurmak istiyordu. Bu görüşmeler sürdü. Eldeki sorunların çözümüne fazla yarar olmadı ama Türk-Yunan geleceğini olumlu etkileyecekti. Dipnot: Bu yenilgiden sonra Yunanistan 14 yıl kendine gelemez, bir türlü istikrara kavuşamaz. Bu süre içinde 19 kez hükümet, 3 kez rejim değişir, 7 hükümet darbesi olur. Yenilginin dehşetini düşününüz. D. Walder, sayfa 409. 7 Haziran'a gelindiğinde daha çözüme bağlanmamış 19 önemli sorun vardı. Dipnot: Lozan Telgrafları 2. sayfa 80. Ankara 5 milyar lira tazminat istiyordu. Yunanistan'ın ekonomik durumunun çöküntü halinde olduğunu bilen, Türkiye'nin tazminat istemekle haklı olduğunu kabul zorunda kalan müttefikler, ilk kez barışçı bir girişimde bulunarak bu sorunun çözümüne yardımcı oldular. Türk kuruluna tazminata karşılık kara ağaç önerdiler. Yunanistan'ın durumunu dikkate alan Ankara'da bu öneriyi uygun buldu. Batı sınırı böylece kesinleşti. Müttefikler de Türkiye'den istedikleri tazminat, zarar ziyan gibi isteklerinden vazgeçmişlerdir. Bundan sonrası boğuşma halinde geçti. Türk kurulu Türkiye'nin bir kırıntı hakkını yedirmemek için mücadele ediyor, hakkını kıymık kıymık kopararak ilerliyordu. Çözümü en zor sorun borcun ve faizlerinin hangi parayla ödeneceği konusuydu. Fransa altın diye inat ediyor, Türkiye frank diye diretiyordu. Altınla ödeme borcu en az 6 kat yükseltecek, Türkiye uzun yıllar bütçesinin yarısından fazlasını borca ve faize ayıracaktı. Yani hep yoksul kalacaktı. Dipnot: Bir altın lira Nisan 1923'te 679.60 kuruş. Lozan Telgrafları 2. sayfa 45. 100 milyonluk Türk bütçesinin 60 milyonu borca ve faizlere gidecekti. Ali Naci Karacan, Lozan, sayfa 541. Bu uzun süreçte yaşanan benzersiz didişme ve karar verme zorlukları Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerini de Lozan Kurulu'nu da bitkin düşürmüş, sinirlerini kopacak kadar germişti. Bu yüzden alınmalar, çatışmalar oluyordu. İsmet Paşa ile Rauf Orbay arasındaki dayanışma ve dostluk sarsılmaya başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın zaman zaman araya girmesi, iki yanı uzlaştırması, yatıştırması gerekiyordu. Görüşmelerin yine uzaması, İstanbul'un hala işgal altında olması halkta bir bezginlik yaratmıştı. Basında da ümit verici haberler, yazılar çok azdı. O da bekleme halindeydi. General Harrington'ın gazetelerde yer alan bir açıklaması bezgin halkta bir canlılık yarattı. İstanbul'daki İngiliz birliklerinin futbol takımları arasında yapılan bir turnuvada ilk 3 sıraya giren takımlar belli olmuştu. Irish Guards, Grenadiers Guards ve Goldstream Guards. Bu 3 takımdan bir karma oluşturulmuştu. Guardlar karması. General Harrington oluşturulan bu karmanın bir Türk takımıyla maç yapmak istediğini açıklamıştı. Kazanan takımı gümüş bir kupayla ödüllendirecekti. Türk takımlarının başvurusu bekleniyordu. Bu açıklama Türk takımlarına bir çeşit meydan okuma olarak kabul edildi. General Harrington'ın bu takımın Fenerbahçe olmasını istediği söylentisi yayıldı. Fenerbahçe 2-3 yıldır İngiliz takımlarıyla birçok maç yapmış, çoğunda galip gelmiş, işgal altındaki halkı mutlu etmişti. Söylentiye göre general bu acar takımı gider ayak yenerek Türklere hadlerini bildirmek istiyordu. Fenerbahçe kulübü vakit geçirmeden açıklamaya yanıt verdi. Maça hazırdı. Fenerbahçe İngiliz karacılarının ve denizcilerinin futbol takımlarını iyi tanır, bütün oyuncularını bilirdi. Hepsiyle karşılaşmıştı. Karma takımın da Fenerbahçe'yi yenmesi olasılığı yoktu. Yöneticiler de oyuncular da böyle düşünüyorlardı. Bilmedikleri bir şey vardı. Harrington bu kararı yeni vermemiş, bir ay önce düşünmüş, Mısır ve Malta'da askerliğini yapan 4 profesyonel futbolcuyu gizlice İstanbul'a getirmişti. Bu 4 futbolcu İngiliz 1. Liginde oynayan ünlü Chelsea takımındandı. Galatasaray Kulübü yöneticileri Fenerbahçe yöneticilerini ziyaret ettiler. Yenilmek olmazdı, hele bu sırada. Ya biz de bir karma takım çıkaralım dediler, ya da Aslan Nihat gibi 1-2 oyuncumuzu alın, daha güçlü olun. Yenin bu İngiliz karmasını. Fenerbahçeliler Galatasaray yöneticilerini kucaklayıp öptüler. Çok teşekkür ederiz. Takım şu anda çok iyi. Merak etmeyin. İngilizleri yenecek güçteyiz. Bu dostluğunuzu asla unutmayacağız. Maç tarihi ilan edildi. 29 Haziran 1923 Cuma. Saat 15. Yer Taksim Stadı. İstanbul her konuyu unutup bu maça kilitlendi. Dipnot kaynaklar Fenerbahçe Kulübü web sitesi. Sinan Meydan, Sarı Lacivert Kurtuluş, sayfa 189 ve devamı.